Türkiye'nin en genç radyosu Gençlik Radyosu'ndan herkese merhaba. Servet Aydemir ile Satranç Üzerine podcast serimizin 9. bölümündeyiz. Servet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler.
Geçen hafta çok saldırgan bir oyuncuyla böyle çok kendinden emin bir iki oyuncuyu karşılaştırdık. Hayata da dair böyle bir dokunuşlarınız oldu. Bu hafta neyle devam ediyoruz? Söz sizde, buyurun.
Evet, bu hafta o hikayenin devamıyla devam edelim. Evet. Capablanca aleyhin mücadelesi. Capablanca beyazsa aleyhin siyahtır. Siyah beyaz kadar kişilikleri de hayatları da oyun stilleri de satrançtaki birbirlerine zıt olan iki karakter demiştik. Ve tavşanla kaplumbağa hikayesine benzetmiştik onların hikayesini. Neden demiştik özetlersek kısaca. Capablanca son derece sağlam, saldırgan, sağlam, katı oynuyor. Erişilmez bir sadelik var oyunlarında ve yenilmiyor bu adam kolay kolay. O yüzden satranç makinesi deniyor demiştik. Aleyhin ise tam tersi. 1927 yılındaki dünya şampiyonluğu ünvan maçı için bu iki isim bir araya geldiğinde herkes Capablanca'nın kazanacağını düşünürken aleyhin uzun bir hazırlık sürecinden sonra Capablanca'yı 6-3 yenmeyi başarmıştı. Buna biz azmin zaferi diyebiliriz. Gerçekten ibret, örnek alınması gereken bir hikayedir. Özellikle gençlerin örnek alabileceği. Doğal yetenek mi çalışma mı sorusunun da bir cevabı. Evet, Capablanca'nın doğal yeteneği var ama aleyhin çalışarak onu geçiyor. Sonra o doğal yetenekle çalışırsa tekrar beni rahatlıkla geçer diye bir daha da ünvan maçı yapmıyor Capablanca'yla. Sorunun da cevabı ortaya çıkmış oluyor aslında. En alası nedir? Doğal yeteneğin üzerine çalışmayı koyduğunuz zaman erişilmez zirvelere ulaşıyorsunuz. Bunun mesela iki tane örneği, biri Fischer, diğeri Carlsen'dir. Onlara da geleceğiz. Hem doğal yetenekleri olan hem de İnanılmaz bir çalışma azmiyle çalışan iki dünya şampiyonu isimdir her ikisi de. Aleyhin'den devam edelim. Aleyhin 1927 yılında dünya satranç şampiyonu olduktan sonra dişine göre rakipleri tercih ediyor ünvan maçları için. O dönemlerde şöyle bir uygulama var. Dünya şampiyonları rakiplerini, ünvan karşılaşması için karşısına çıkacak rakipleri tercih ediyorlar. Yani işte bir sistem var da o sistemden elene elene oyuncular geliyor falan değil. Deniliyor, diyor ki mesela ben diyor şununla dünya şampiyonluğu maçı yaparım diyor. Çünkü ünvanı madem elimde ben tutuyorum, o zaman diyor seçme hakkı da benim olacak rakibi gibi. Biraz dönemi de yansıtan, o dönemleri de yansıtan bir bakış bu. Biraz hükümranlık, satranç dünyasının kralı olduğu için şeyi de kendisi seçiyor. Tabii işin içerisinde ekonomiler var vesaire. Bu da şöyle bir sonuç doğuruyor.
Hocam bu ne zaman değişti?
Bu işte Dünya Satranç Federasyonu, FIDE. Dünya Satranç Federasyonu kurulup kurumsal olarak yerleştikten sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra değişti diyebiliriz. Düzene bindi. Aleyhin'in ölümünden sonra. O zaman işin ekonomisi şöyle yürüyor idi. İşte sponsorlar, destekçiler vesaire dünya şampiyonluğu ünvan maçları için ya da turnuvalar için destek sağlıyorlar. Firmalar veya ülke yöneticileri, krallar vesaire. Ve bu desteklerle şey sağlanıyor, ünvan maçları organize ediliyor. Aleyhin tabii Capablanca'yla oynamamak için çok ağır şartlar ileri sürüyor. Diyor ki işte yenilsem de şu kadar alırım, ünvan maçının diyor işte en az ne bileyim 20 bin dolar ödüllü olması lazım. Tabii o zamanın 20 bin doları, şimdinin 200 bin doları belki. Tabii bu şartlar sağlanamadığı için, sağlanamaması yönünde zaten bir gayreti var. Fakat tabii bu aleyhinin de satranç dünyasındaki gücünü, değerini düşürmez. Çünkü aleyhin satranç tarihinin en saldırgan ve bu işi en iyi yapabilen oyuncularından birisi. Aleyhin'in fedaları, mesela körleme satrancın ilk rekorları aleyhine aittir. 36 kişiye karşı gözleri bağlı oynamıştır mesela aleyhin. Yani 36 kişiye karşı göz açık oynamak zaten bir meseleyken gözleri bağlı oynuyor ve bunun galiba tamamına yakınlığı 27-28'ini yeniyor. 3'ünde 5'inde berabere kalıyor. Bir ikisine yeniliyor falan gibi bir istatistiğe sahip.
Hocam söz aralarında böyle bizi... bu simültane oynama ya da gözleri kapalı çoklu kişiye oynama geçiyor ama satranç üzerine yapılan böyle bilimsel araştırmalarda bunun nasıl olduğu, yani görsel bir şekilde, ya şunu söyleyebilir miyiz? Satrancı şampiyonları görsel seviyede, görsel zekaları çok yüksek bu adamların diyebilir miyiz? Ya da gözlerini kapattıklarında, yani şu an 3 boyutlu bir evren konuşuluyor işte. Evet. Apple'ın yeni çıkan Vision Pro gözlükleri var. Öyle bir dünyadan mı görüyorlar da bunu sürdürebiliyorlar, yoksa matematiksel bir zekayla mı bunu ortaya çıkartıyorlar? Ya bu çok bambaşka bir durum.
Bu fotoğrafik zeka dediğimiz olay satranç oyuncularının özellikle çok ustalık seviyesindeki, dünya şampiyonatta seviyesindeki oyuncular da çok yerleşmiştir. Yerleşiyor zaman içerisinde. Bu yerleşsin diye belki uğraşmıyorlar ama işte artık oynaya oynaya o yetiyi kazanıyorlar. Mesela Magnus Carlsen, ona geldiğimizde daha detaylı açıklarız ama çocukluğundan itibaren bu yeteneğe sahip, fotoğrafik zeka, satranç dergilerinin sayfasını çeviriyor sadece mesela adam. Yani çeviriyor. Siz zannediyorsunuz ki dergiyi karıştırıyor. Hayır, dergiyi adam hıfzediyor. O pozisyonları ve mesela Carlsen hamle hesaplayan birisi değil. Carlsen o kadar çok fotoğrafik zekasının keskinliği ve genişliğiyle o kadar çok pozisyonu zihninde zaten tutuyor ki bilinçaltı ona zaten yapması gereken hamleyi fısıldıyor. Bir hesap değil bu aslında yaptığı. Daha detaylı bir konu ama şu kesin. Yani mesela ama olmanın nasıl amaların diğer duyularını geliştirdiği, keskinleştirdiği açıksa, tartışmasız bir gerçekse, satranç oyuncularının da hayal gücünün zihinde canlandırabilmenin geliştirdiği, satrancın bunu geliştirdiği de bir gerçek. Hmm. Bu konuda bilimsel incelemeler vesaire de var zaten. Belli bir noktadan sonra bu işler tabiri caizse otomatiğe bağlanıyor. Yani bir kişinin 36 kişiye karşı körleme oynayabilmesinin çok imkansız gibi görünebilir. Ama bir taraftan da mesela bir sirke gidersiniz, bir jonglör düşünün, eline labut alır. Mesela bakarsınız 10 tane labutu havaya atıyor, tutuyordur yani kişi. Dersiniz ki bunu nasıl yapıyor? Ama yapabiliyor değil mi? Yani satrançta işte biraz böyle. Hani bunları nasıl aklında tutabiliyor? Şimdi 30-40 kişiye karşı körleme oynamak, her biri 30-40 hamle olsa olasılıklar bilmem neler, milyarlarca, trilyonlarca belki hamle. Nasıl yapabiliyor? Yani aslında satranç bu anlamda bir kıymeti de İnsan zihninin sınırlarının varabileceği, aslında sınır olmadığı, ne kadar genişleyebileceği, hafızadan ne kadar ileri gidebileceğine dair de güzel, etkileyici örnekler sunması. Yani işte bu jonglere biz şaşırıyoruz.
Evet.
Bu bambaşka daha bir şaşırılacak konu. Bu
ya bambaşka bu hocam. Hani evet. Hep konuşulur ya, öğrenciler de buna yapararlar. İşte ders çalıştım bir gece önce ama hiçbir şey hatırlamıyorum.
Evet.
Gibi konular. Orada da mesela çeşitli hatırlama yöntemleri. İşte Leonardo da Vinci'ye dayanan, Cicero'ya dayanan, işte hatip yaptığı sıralarda konuşmayı unutmamak üzerine olsun.
Evet.
Zihinsel formülleri unutmuş, işte Sherlock yöntemi, zihin sarayı yöntemleri, işte zihnini bir ev gibi kullanma, çeşitli
evet.
objelere bağlama gibi metotlar var. Siz zaten daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah. Şöyle yani ben açıkçası o metotlara, o tür hani zihinle ilgili kişisel gelişim söylemlerine çok sıcak yaklaşamıyorum kendi namıma. Elbette ki bunların bilimsel olanları var vesaire vesaire ama tartışmaya açık, çok su götürür konular da var bunların evet. içinde. Ama şu açık, satrancın bir güzelliği de orada. Satranç oynamak bunu otomatikman geliştiriyor. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yani mesela siz de satranç oynadıkça, iyileştikçe, geliştikçe bir noktadan sonra aslında tahtaya bakmadan düşündüğünüzün siz de farkına varıyorsunuz. Körleme oynayabileceğinizin farkına varıyorsunuz vesaire. Şöyle bir şey de değil ama ille de bu sonuçlar olacak gibi bir şey de yok. Yani çok iyi bir oyuncu, bir büyük usta seviyesinde bir büyük usta bir ünvandır, resmi ünvandır satrançta. Büyük usta seviyesindeki bir oyuncu tek bir kişiye karşı bile körleme de oynayamayabilir.
Evet.
O onun oyun gücünü ve zihin kapasitesini zayıflatan, aşağı indirmiş olan bir şey değildir, bir durum değildir. Diğer yönde bir olumlu gelişme olacağına dair bir söylem bu. Var yani benim tanıdığım insanlar evet. var Türkiye'de de. İşte büyük usta seviyesinde reytingi çok yüksek. Türkiye'nin belki değil işte en iyi onu arasında. Ama bir kişiye, iki kişiye karşı işte körleme falan oynayamaz. Oynamasına da gerek yoktur zaten kendini. Çünkü o yönde zorlamamıştır, yetiştirmemiştir. Onun da başka bir şeye çok daha güçlüdür. Başka bir yönü çok daha güçlüdür. Zihinden evet. canlandırma değil, strateji kurma yönü çok güçlüdür vesaire.
Evet.
Şimdi dönelim tekrar biz Aleyhin'e.
Saldırgan.
Aleyhin, evet, saldırgan stiliyle 1927-1935 yıllar arasında dünya satranç şampiyonluğu unvanını koruyor. Aleyhin'in de tuhaf hikayesiyle bitirelim bu bölümü. Tuhaf ve ibretlik. Capablanca'nınki tuhaf değil. Capablanca'nınki güzel, tatlı bir hikayeydi. Tavşan kaplumbağa hikayesi.
Hocam Capablanca böyle evet. çok işin tadını çıkartıp
tabii.
en sonunda da böyle hani şapkasını alıp gitmiş gibi geliyor bana.
Şöyle
hani...
dünya şampiyonluğu unvanını kaybettikten sonra da Capablanca yine satranca devam etmiş.
Evet.
Ve enteresan bir şekilde Aleyhin resmi olarak dünya şampiyonluğu unvanını taşıyor olmasına rağmen döneminin en güçlüsü oyuncusu olarak yine Capablanca kabul edilmiş.
Evet.
Yani tamam o sen şampiyon. Çünkü mesela kazandığı, Aleyhin'in önünde kazandığı çok turnuva var yine. 1930'lu yıllarda, 35'te o hala dünya şampiyonuyken Capablanca yine devam ediyor turnuvaları kazanmaya. En güçlü isim olmaya. Ama tabii Capablanca aslında benim o açıdan çok sevdiğim oyunculardan birisi. Şu noktada dengeyi çok iyi kurmuş. Yani bir taraftan o kadar da abartmazken dünya şampiyonu olabilmek o doğal yetenekle.
Hı hı.
Bir taraftan diplomatlık yapmak, bir taraftan işte sinema oyunculuğu yapmak. Bir de Capablanca satranç dünyasında sevilen birisi.
Belli
o anlamda hocam. Çok sevilen birisi. Yani sadece yakışıklılığından hı. vesaire değil, beyefendiliğinden dolayı.
Hı hı.
Mesela Capablanca Lasker'le ünvan maçı yaparken o dönemler sigara vesaire de yasak değil. Lasker habire pro içiyor. Capablanca'da prof olan içen birisi değil, onun karşısında karikatürlere konu olmuştur mesela bu durum. Hatta Capablanca bir karikatürde Capablanca gaz maskesi takarak oynuyor vesaire. Böyle bir adam yani naif, beyefendi, centilmen, hatta satranç dünyasının centilmeni olarak kabul edilirdi. Aleyhin de tam tersi.
Evet.
İşte Aleyhin mesela kaybetmeye asla tahammülü olmayan, o atak oyun stili, saldırgan oyun stili hayatına da yansıyan karakter demiştik. Parayı çok seven, içkiye, eğlenceye fazlasıyla düşkün. İşte Capablanca'nın hikayesinin tersi, Capablanca'nınki rahatlıktan, bununki de hayata aşırı düşkünlükten Aleyhin'inki. Orada da şöyle bir şey gelişiyor. Aleyhin kazanmayı, yaşamayı, eğlenmeyi o kadar çok seviyor ki artık dünya satranç şampiyonluğu konusunda da biraz kendini bırakıyor ve 1935 yılında Hollandalı Max Juve ismindeki bir profesyonel değil amatör oyuncuya dünya şampiyonluğunu kaybediyor.
Oo.
Amatör derken Max Juve'yi de küçültmeyelim. Satranç dünyasının, satranç tarihinin en önemli isimlerinden birisi Max Juve'de. 1935 yılında Max Juve aynı zamanda bir sporcu, 2 metrelik bir adam. Spor yapıyor Hollanda'nın. Hollanda'da o dönemlerde katıldığı bütün Hollanda şampiyonalarını kazanan bir isim. Ama satrancı hayatında öyle dengeli bir yere koymuş ki. Satrancı bir hobi olarak yürütüyor. Profesyonel mesleği satranç değil. Mesleğine devam ediyor. Max Juve yanlış hatırlamıyorsam matematik profesörü. Mesleğine de bir taraftan devam ederken satrancı hobi olarak yürütüyor. Fakat işte sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor ya. Gerçekten Max Juve bunun tarihteki, satranç tarihindeki en bariz örneği. O kadar düzenli, disiplinli bir çalışmayla devam ediyor ki döneminin en güçlü satranç oyuncularından biri oluyor. Her zaman ilk 5'te yaşadığı dönemde. Aleyhin'i yenmeyi, dünya şampiyonu olmayı başarıyor. Aleyhin tavşanla kaplumbağa hikayesi bir kere daha aslında vuku bulmuş oluyor. 2 yıl sonra içkiyi azaltıp ne bileyim işte eğlenceyi falan biraz bırakıp tekrar çalışarak Juve'den ünvanı tekrar alıyor.
Bırakmıyor hocam.
Bırakmıyor, hırslı çünkü. Sonra 1946 yılında yanlış hatırlamıyorsam yaşamına gayet paralel bir şekilde bir ölümle hayatı son buluyor. Bir otel odasında tavuk kemiği, yemek yerken tavuk kemiği boğazına kaçıyor Aleyhin'in ve o şekilde ölüyor Aleyhin. Şimdi Aleyhin satranç dünyasında açıkçası oyunu çok beğenilen, sevilen, kitaplara geçilen birisi ama hayatıyla çok böyle saygı duyulan birisi değil. Çünkü işte çok fazla paracı vesaire. O yüzden şöyle de bir ünvanı da garip bir şekilde üzerinde taşıyarak bu dünyadan göçmüş. Dünya satranç şampiyonu iken ölen, o ünvanı taşırken ölen tek şampiyon. Yani Oo. Yenilmeden bu dünyadan göçmüş oldu ama tabii o da tartışılır.
O bunu mutlu
yenilmekten kaçınmış.
O belli zaten hocam. Evet. Yani kaybetmiş, 2 sene sonra yine bir ünvan maçına çıkarılmış ama bir önceki şampiyona asla bu hakkı bir daha vermemiş kendisi.
Vermiyor, tanımıyor. Çeşitli bahanelerle evet. yapıyor. Yani oyun stili hayatına da yansıyan, hayatı oyun stiline de yansıyan bir isim olarak ama tarihin de tabii hani Sezar'ın hakkı Sezar'a, tarihin atak oyunun en önemli oyuncularından birisidir Aleyhin ve çığır açmıştır.
Böyle şunu görüyorum hocam, şampiyonlar üzerinden konuşurken şimdi son söz olarak giderek günümüze doğru hani o Nietzsche'ydi herhalde üstün insan dediğimiz ya, üstün bir şampiyon yani satrancı hayatında belli bir yere koyan, doğal yeteneği olan, çalışan, sporunu yapan, yani bu işe belli bir yani iyi bir şampiyon yani hani futbolda da bakıyoruz işte Lefterler, Maradona'lar vesaire Pele'ler geldi. Şimdi Ronaldo'lar, Messi'ler. Artık hani değişik değişik yöntemlerle en iyi futbolcu ortaya çıkıyor. Satranç da böyle bir şampiyonunu geliştiriyor zaman içerisinde. Satranç evet. gelişiyor, taktikler evet. gelişiyor. Şampiyonlar da ona göre yer
gelişiyorlar,
alıyor.
Tabii.
Gelişiyorlar hocam. O zaman bitiriyoruz hocam bu hafta.
Bitiriyoruz. Şu sözle bitirelim. Tam dediğiniz noktada en iyi öğretmenler satrançta güçlü rakiplerdir.
Evet.
Tam dediğiniz gibi yani satranç, dünya satranç şampiyonlarını doğuran asıl isimler bir önceki dönemlerin dünya satranç şampiyonlarıdır. Satranç çünkü onları yenebilmek için kendilerini geliştiriyorlar ve şampiyon oluyorlar.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Servet Aydemir ile satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek üzere. Satrançta kalın diyoruz.